Ayrım 45.
Sorbon'da felsefenin birinci yılında okuyan 18 yaşındaki Fransız kızı Josette da öyle. Selim'i yalnızlığından kurtarır. Zevk, sevinç ve bilinç verir Selim'e. Selim'in düşünsel gelişiminde Troçkist Josette'ın etkileri önemli olur. Selim Fransa'daki 68 olaylarından söz ederken işçi sendikalarının ihaneti, partilerin tutumu gibi sözler eder. Fransız Komünist Partisi Selim'e göre cici bir komünist partisidir. Ama yukarıda da dediğim gibi Selim'in kişiliği yamalı bohça gibidir. 125. sayfada işçi sendikalarının ihaneti, partilerin tutumu diyen Selim, bakarsınız 188. sayfada aynı 68 olaylarından söz ederken yiğitlik süsü verdiğimiz tehlikeli bir eğlenceyi de aslında deyivermiş. Burjuva kökenli bir aydının bilinçlenmesini oldukça özel koşullara bağlıyor Pınar Kür. Bizim gibilerin Türkiye içinde kaldıkları sürece sınıf değiştirebilmeleri hemen hemen tüm olanaksız. Yoksulluğu, yabancılığı nasıl yaşardım babamın milyonları kümelenmiş dururken? Selim söylüyor bunları. Aslında burjuva çocukları inansalar Selim'in dediklerine, bilinçlenme için Paris'te hamallık yapmanın zorunluluğuna inansalar, doğrusu iyi olurdu. Burunlarını sokmazlardı ciddi işlere. Ne yazık ki hamallıkla bilinçlenme arasında bir ilişki yok. Pınar Kür gözlem gücünden çok imgelem gücünü kullandığı zaman roman kişilerinin gelişim çizgisini iyi izleyemiyor. Romanın başında Selim gibi hala yerini arayanlar, sayfa 7, diyen Pınar Kür, 223. sayfada aynı Selim için Doğan'a şunları söyletir. Selim'in bize olan üstünlüğü bu işin kuramını en iyi bilen kişi olmasının yanı sıra uygulamasını da en bilen kişi. Nedir Selim'in uygulaması? Zengin birinin oğlunu kaçırarak fidye istemek. Amaç, bu paraları topluyoruz köylü çocuklarını, işçi çocuklarını yetiştirmek için. Arkadaşlarımızı Filistin'e gönderebilmek için. Sonra aynı Selim'e şunları söyletir Pınar Kür. Bize karşı silah çeken varsa ellerine gökten inmedi ya bu silahlar. Öğrencileri birbirlerine kırdırmakta yarar gören, çıkar arayan kişilerce donatıldıklarını hepimiz biliyoruz. Hepimizi hepten yok edecek bir baskı kurabilirler bu yoldalar. Sayfa 253. Şu sözlerde Selim'in. En büyük düşmanımız hız bizim. Kaçınmamız gereken tek şey. Acele işe şeytan karışır demişler ya hani. Şeytanı karıştırmayalım işimize. Sayfa 230. Ve Doğan'ın sorusu. Peki işçi sınıfı ne olacakmış bu arada? Sayfa 287. Bunlar Selim için, Doğan için erken eleştiri. Hem çocuk kaçırarak eyleme giriş hem bunları söyle. Olmaz öyle şey. O zamanlarda da bu eleştirileri yapanlar vardı. Onların eleştirileri için erken eleştiri diyemiyoruz. Çünkü onlar tutarlıydılar. Düşündükleri gibi davranıyorlardı. Pınar Kür, Selim'in kişiliğinde önemli bir fırsatı kaçırmış. Eleştiri yerine idealize etmeyi yeğlemiş. Ve bu tutum romanın bütünlüğüne büyük ölçüde zarar vermiş. Pınar Kür, işçileri işçi hareketini anlatırken toplumsal ve tarihsel gerçeklikten çok düş gücüne yaslanıyor. Tek örnek vereyim. İşçi Mehmet ev sahibi olmak istemez ve bunu şöyle açıklar. Yitirecek bir şeyim olsun istemiyorum. Sırtımda fazlalık bir şeyler taşıyarak girmeyeyim kavgaya. Günün birinde ya şu elimden giderse ya bunu yitirirsem diye hesaplar yapmak zorunda kalmayayım. Türkiye'de böyle düşünen evli ve bir çocuklu tek işçi bulunabileceğini sanmıyorum. Böyle düşünenler çıksa çıksa sosyalizmi başkalarını kurtarmak sanan küçük burjuva aydınları arasından çıkar. İşçiler tam tersine, yıllardır Sosyal Sigortalar Kurumu'nu sıkıştırarak daha çok mesken kredisi almanın kavgasını veriyorlar. Pınar Kür'ün gider ayak dokunduğu ordu meselesi sayfa 288, ajan çıkan mücadele arkadaşı sayfa 298, Oktay'ın CHP'ye girme eğilimi, Seyda'nın neler neler değişti sen görmeyeli dediler ilk döndüğümde, ben bir değişiklik görmedim oysa sözleri, romana bir şey katmayan, romanı dağıtan sözler. Adını Unutan Adam. Mehmet Eroğlu 4. romanını da yayımladı. Adını Unutan Adam, Can Yayınları 1989. Eroğlu'nun ilk 3 romanında gördüğümüz biçimsel özellikleri bu romanında da görüyoruz. Anlatıcı bildiği gerçeklerle ilintili ayrıntıları sık sık bir merak öğesi olarak kullanıyor. Okurun ilgisini sürekli uyanık tutuyor. Bu da romanın okunmasını kolaylaştırıyor. Bir örnek. İlkin 15. sayfada "Ağzıma o iri kerpeten girdiğinde" diyor anlatıcı. Dişlerden 24. sayfada söz ediliyor. Sonra 29. sayfada "Dişlerim, hayır, daha dişlerimin serüvenine çok var" deniyor. 125. sayfada "Elimi dişlerime götürüyorum, bu sızı bir gün öldürecek beni. Diş etlerimdeki acı" deniyor. Dişleri sökme nedenini gümrük yetkilisi açıklıyor. "Kim söyledi size dilinizi ısırıp koparmaya kalkışın diye ve soruşturma bitince size güzel bir çift takma diş yaptırırız" diyor. 126. sayfada 10 saatte 30 dişin uyuşturulmadan çekildiğini öğreniyoruz. 132. sayfada takma dişler, "Gördünüz mü porselen, Türkiye'de henüz bu kalitede yapılmış takma diş yok." Bir örnek daha. Anlatıcı 24. sayfada "Ona taşlardan nefret ettiğimi, hele beyaz olanlara hiç dokunamadığımı söylesem bana güler" diyor. 68. sayfada "Belki o geceyi benim için izleyebilir ve o sırrı çözebilirdi. Sır." 78. sayfada "Oldu, artık kesinlikle o sırrı çözeceğiz." 86. sayfada sır biraz somutlaşıyor. "Beyaz avuca sığacak kadar küçük bir taş. O nalet beyaz taş, her şeyin." 119. sayfada "Yerden küçük beyaz bir taş alırken" deniyor ve 172. sayfada "Beyaz taşın işlevi açıklanıyor. Peki kura çekeceğiz, beyaz bir taş, neden olmasın? Yere eğilip bir taş alıyorum." 181. sayfada "Taşlar ve cepler" konusundaki gerçeği. 182. sayfada gerçek adını unutan adamın kim olduğunu öğreniyoruz. Bu ayrıntılara işlevsel ayrıntı denebilir mi? Yoksa bunlar polis romanlarında gördüğümüz insan psikolojisiyle ilintisi olmayan, merak uyandırmaktan, gerilim yaratmaktan başka bir şey yaramayan düğümler mi? Ronald Barthes alıntılarının yapısal çözümlemesine girişti. Çevirenler Mehmet Rifat, Sema Rifat, sayfa 21. Öykünün bazı parçalarının işlevsel özelliğinden söz ederken şöyle diyor: "Her işlevin özü sözcük yerindeyse onun tohumudur. Bu da ileride aynı düzeyde ya da başka yerde bir başka düzeyde olgunlaşacak bir öğenin anlatısının tohumunu atmayı sağlayacaktır ona." Flaubert'in Encour Sample'nin bir yerinde görünüşte pek üstünde durmadan Paul Löwek kaymakamının kızlarının bir papağan olduğunu söylemesinin nedeni bu papağanın ileride Felicity'nin yaşamında büyük bir önem taşıyacak olmasıdır. R. Barthes dağılımsal işlevlere örnek verirken gene papağana dönecektir. Papağanın Felicity'nin evine girmesinin bağlılaşık öğesi, kuşun içinin samanla doldurulacağı, ona hayranlık duyulup tapınılacağı bölümdür. Sayfa 25. Oysa Mehmet Eroğlu'nda anlatıcı olayların gerçeklerin tümünü biliyor. Anlatıcının bunları bildiğini okur da biliyor. Anlatıcı olmuş bitmiş bir olay hakkındaki bilgilerini, yani hazır bilgileri, artık olaylarda bir gelişme sağlamayacak olan bilgileri Giresun ağzıyla gıdım gıdım, azar azar vermektedir okura. Bu bilgiler Roland Barthes'in deyişiyle olgunlaşacak bir öğenin anlatısının tohumunu atmayı sağlamaktan uzak bilgilerdir. İşlevsel değildirler, bir gelişme sağlamazlar. Bence Mehmet Eroğlu'nun böyle bir tekniği kullanması belki garip gelecek ama adını unutan adam da gerçek anlatı kişisi psikolojisi olmamasından kaynaklanıyor. İnsansız bir roman adını unutan adam, tıpkı polis romanları gibi. Öylesine polis romanına benziyor ki Ronald Barthes'in Agatha Christie ile ilgili olarak verdiği bir örneği anmanın tam sırasıdır. Bu kolaylık hileye kadar varabilir. Agatha Christie polis romanlarından birinde 5.25 olay örgüsünün gizemini anlatı kişisi üstünde bir aldatmacaya başvurarak korur. Burada bir anlatı kişisinin içten betimlemesi yapılır. Oysa katilin kendisidir o. Her şey sanki aynı kişide bir tanık bilinciyle. Söyleme içkindir. Bir katil bilinci, göndergeye içkindir. Varmış gibi gerçekleşir. Olay örgüsünün gizemini yalnızca iki dizgenin aşırıya varan biçimde dönüp durması sağlar. Mehmet Eroğlu da adını unutan adamda olay örgüsünün gizemini anlatı kişisi üstünde bir aldatmacıya başvurarak koruyor. Niçin insansız bir roman? Anlatı kişilerinin duyguları, davranışları, gerçeğe gerçekliğe bakışları sahihlikten uzak olunca bu kişiler romanın kurmaca dünyasında bir gerçeklik kazanamıyorlar. Daha doğrusu romanın kurmaca dünyası gerçekleşemiyor. Mehmet Eroğlu'nun kişileri nasıl düşünüyorlar, neler söylüyorlar, neler yapıyorlar? Anlatıcının sözleri, Kasım'ın soğuğunda milyarlarca yıldızın altında işaret fişeklerini, askerleri, saatlerdir sürüp giden kovalamacayı unutup, vurgulama benim, FN, Tarık yeniden konuşuncaya kadar hiç ara vermeden, o güne kadar içtiğim bütün içkilerin tadlarını hatırlamaya çalıştım. Anlatıcı bunları 13. sayfada söylüyor. İçki içiyor, kızla konuşuyor ve anlatmasını sürdürüyor. Soluk almaktan korkuyorduk. Çünkü ağızlarımızdan yükselen buhar gecenin içine uzaktan görünebilecek çizgiler çekiyordu. Vurgulama benim, FN. Bunlar da 14. sayfada söylenen sözler. Soluk almaktan korkan biri, işaret fişeklerini, askerleri, saatlerdir süren kovalamacayı nasıl unutabilir? Anlatıcı, Ali'nin, sesi gecenin içinde kaybolup gidiyor. Onu dinlemiyorum. Ben gönüle, o da bir süre sonra onu dinlemediğimi fark edince içemediği sigarasına dönüyor. Susunca onu ve sırtındaki kurşunu unutup, tepe hala orada, birden Ali'nin oraya gidemeyeceğini hatırlıyorum. Vurgulama benim, FN. Ali az önce vurulmuştur. Ölmek üzeredir. Kurşun önce gülümsemesini, sonra onu öldürecek. Ve anlatıcı rahat rahat, onu dinlemiyorum diyor. Onu dinlemediğimi fark edince diyor, onu ve sırtındaki kurşunu unutup diyor. Petra anlatıcının adını öğrenmek istiyor. Anlatıcı adımı unuttum ben diyor ve ekliyor. Eğer ısrar edersen, dilimi ısırıp koparacağım. Petra'ya adını söylememek için dilini ısırıp koparmak. Anlatıcı sorgudadır. Adam itiraz edince emri bu kez sert bir sesle ve İngilizce olarak tekrarlıyor. Çözün dedim. Sesi tavırlarıyla uyuşmayacak kadar yumuşak. Sayfa 139. Vurgulama benim. FN. İki satır yukarıda sert, iki satır sonra nasıl yumuşak oluyor? Örnekleri artırmanın yararı yok. Mehmet Eroğlu sözcükleri sanki birbirleriyle olan bağıntıları içinde değil de bağımsız olarak bir başlarına seviyor. İnsanlık durumları. Mehmet Eroğlu romanlarında insanlık durumlarını irdelemeyi sever. Adını unutan adam içinde Mürşit Balabanlılarla yaptığı konuşmayı, Cumhuriyet 9 Şubat 1989. Benim için önemli olan tarafı da insanları, bir başka deyişle ölümle kurtuluş arasındaki o olağanüstü seçimi kapsayan insanlık durumudur, diye bitiriyor. İnsanlık durumu ister istemez Mel Brooks'un ünlü romanını anımsatıyor. O romanı daha öğrencilik yıllarımda okumuştum. Belki de o yıllardaki büyük etkilenmenin sonucu. Ne zaman bu romandan söz edilse aklıma kömür gibi yana yana ölmekten korkan birine, lokomotifte yanmayı göze almak pahasına siyanürünü ikram eden komünist gelir. Adını unutan adamda benzer bir olay var. Beyaz taşla çekilen kura. Arkadaşının, anlatıcının sözleriyle, belki acının tadına vardığı, belki de o acıyı öğütebilecek kadar büyük bir yüreği olduğu için. Hile yaparak iki cebine de taş koyması, kendini feda ederek anlatıcıyı kurtarması. Ve bu kurtarmanın anlatıcıyı ölüme mahkum etmesi. Anlatıcı arkadaşının daha yiğit davranmasına katlanamamaktadır. O iki taşı onun yerine ben koyabilirdim cebime. Bir saplantı. Oysa sorgulamada yiğitçe dayanmıştır. Konuşmamak için dilini ısırıp koparmaya çalışmıştır. Bunun üzerine 30 dişini çekmişlerdir. 10 saatte, uyuşturulmadan ve çok uzun süren bir soruşturmada çok iyi bildiği bir şeyi söylememe başarısını göstermiştir. Ama bu yetmez ona. Yarışta geçirmiş hissetmektedir kendini. Romanlarında güçlü insanlara büyük bir eğilim duyan Mehmet Eroğlu, anlatıcı uyuşturulmadan 30 dişinin çekilmesine dayanmıştır. Bir romanında, yanılmıyorsam Yarım Kalan Yürüyüşte, roman kahramanı kızgın sobaya elini basar. Anlatıcının bu tutumunu olağan karşılar gibidir. Doğrusu benim anlayamadığım bir devrimci anlayışı bu. Tıpkı ölümü yüceltmek gibi. Amcasına hayranlığını şöyle dile getiriyor. Gerektiği zaman gerektiği gibi ölmesini bildiği için. Ali'nin ölüm nedenini de bir insanlık durumu gibi anlatır Mehmet Eroğlu. Yerde marullar vardı. Eğer dümdüz koşsaydım marulları ezecektim. Ali dümdüz koşmamış, dikenli tellerin olduğu yöne doğru koşmuş ve dikenli telleri geçerken vurulmuştur. Anlatıcı bu bölümü Petra'ya anlatırken şöyle der. Marullara basamadı. Çünkü çiftçi babası küçükken ona ekili şeylerin nasıl zorluk ve emekle yetiştiğini anlatmıştı. Sırtına baktığımda bana öyle geldi dedi. Ama asıl neden tıpkı trompet çalarkenki gibi etkili şeylere karşı duyduğu çiftçilere özgü o içgüdüsel saygı ve duyarlılıktı. Mehmet Eroğlu ölümle bittiği için marullara basamama üzerinde ısrarla duruyor da 21 yaşında ölen Ali'nin hiç aşık olmaması, hiç beğendiği kadınla yatmaması, ölünceye kadar hiçbir kadının göğsüne dokunmaması üzerinde durmuyor. 68'lilerin eylemleri. Mehmet Eroğlu Milliyet'teki konuşmasında adını unutan adamın adı olmayan kahramanı ise saf biçimiyle daha önce insan olmayı isteyen ve yaşamaya değecek bir hayat için her şeyi göze alan 1968 kuşağının bence ta kendisidir diyor ve ekliyor. Adını unutan adam belleğini yitirmemiş. 1968 kuşağı için kısa ve içten bir ağıttır. Vurgulamalar benim F.N. Kızın neden anlattığınız bu hikayeyi, romanı F.N. sorusuna Tarık'ın verdiği cevap unutulmasın diyedir. 1968 kuşağı için romanda söylenenler. Sayfa 115. Tarık yaşamaya değecek bir neden, bir hayat edinmek için gitti oraya, Filistin'e, F.N. Sayfa 116. Bu nesil buradan 1000 kilometre ötedeki bir çöle gitti, üşüdü, korktu, bir gecede 24 kilometre yürüdü ve gerektiği için öldü. Sayfa 117. Biz size komik ve anlamsız gelse de dünyaya aşıktık. Biz insanın biyolojik bir varlıktan öte, soyut kavramlara karşı özel sorumluluğu olan bir varlık olduğuna inanıyorduk. Sayfa 156. Buraya, Filistin'e, F.N., gelişimizin nedeni biraz daha insan olmak, insanlaşmaktı. İsterseniz insan olduğumuzu unutmamak kaygısı deyin. Sayfa 172. Unuttun mu insan olmak için geldik buraya, Filistin'e, F.N. Ne diye gittiniz 1000 kilometre ötedeki çöle diye sormak yanlış bence. Çünkü roman gidenlerin ülkelerine dönüş, sınırı geçmek için. Sayfa 51. Serüvenini anlatıyor. Ne var ki yaşamaya değecek bir neden, bir hayat edinmek için, insan olmak için. Türkiye'yi bırakıp oraya gitmeyi amaçlamak kolay olmasa gerek. Üstelik 68'lilerin büyük çoğunluğu savaşımlarını kendi ülkelerinde sürdürürken ve anlatı kişisi Ali'den daha genç olan, tıpkı Ali gibi beğendiği bir kadınla hiç yatmamış olan bir Hüseyin kendi ülkesinin dar ağacında sallanırken. Mehmet Eroğlu'nun 68'lilerin Türkiye'de neler yaptıklarını bilmiyoruz. Filistin'de de neler yaptıkları belli değil. Bildiğimiz tek şey Türkiye'ye dönmeye çalışırken Ali ile onun dönüş yolunda öldürülmeleri. Tarık'ın tutuklandığı ve bir esir değişimi nedeniyle serbest bırakılarak Türkiye'ye döndüğü. Tarık'a neyle suçlandığı şöyle açıklanıyor. Terörizm. Niçin hep yanlış yazılır bu sözcük ve cinayet? 17 Kasım'ı 18'e bağlayan gece Filistinli bir grup cani ile birlikte bir kibutsta 3 masum İsrailliyi ağır yaraladınız ve maddi hasara yol açtınız. Sonra sizi izleyen 3 askeri öldürdünüz. Sayfa 79. Peki dünyaya aşık olmak, insanın biyolojik bir varlıktan öte, soyut kavramlara karşı özel bir sorumluluğu olan bir varlık olduğuna inanıyorduk. İnsan olmak için geldik buraya sözleri nereden çıkıyor? Anlatı kişilerinin Mehmet Eroğlu'nun yarattığı kurmaca dünyasındaki yaşamlarından, davranışlarından, olaylar içindeki tutum ve düşüncelerinden değil. Yazarın bir çeşit hariçten gazel okuma biçiminde, kurmaca dünyasının dışından gelen ve dışında kalan sözlerinden. Marullara basmamak kaygısının ölüme yol açması, onun iki cebine de taş koyarak ölümü seçmesi, arkadaşı için kendini feda etmesi, İsrailli bir pilota karşı 33 kişiyle birlikte değiştirilmenin, 1/33 olmanın utancını yaşamak. Oraya gitmeyi gerektirmez bunların öğrenilmesi. Romanın güçsüzlüğü buradan geliyor. Çekilen acıları çekilmeye değer kılacak eylemler yok romanda. 68'lilerin hakkında yazarın sözleri var. Bunlar ülkenin tarihsel, ekonomik, siyasal koşullarından, somut gerçeklikten çıkarılmış sözler değil, soyut övgüler sadece. Yazarın söz açtığı ya da şöyle bir sezdiriverdiği tek somut sorun yok. Melrux'u anmıştım. İnsanlık durumu dolayısıyla Melrux da Çin'e, İspanya'ya gider. Devrim hareketlerine karışır ama başkadır onun durumu. Lucien Goldman'ın Pour en psychologie de romanda belirttiği gibi, Melrux da Çin'den söz ederken ne egzotizme sığınmak istiyor ne de özel bir durumu betimlemek. Evrensel insandan ve kapalı bir biçimde batılı insandan, kendinden ve bütün arkadaşlarından söz etmek istiyor. Oysa Mehmet Eroğlu'nun 68'lilere bakışı, kendi ülkesinin insanlarına bakışı egzotik bir bakış. Mehmet Eroğlu'nun dalgınlıkları. Romanın 187. sayfasında o, uğursuz gecenin tarihi veriliyor. 17 Kasım 1969. Ondan sonra kimi sayfalarda bakıyorsunuz? 1969 oluvermiş 1968. Sayfa 86. 4 yıl önce o gece, 1968 Kasım'ında. Sayfa 94. İkinci kez 1968'de o sel yatağında öldü. Oysa kimi bilgiler doğru tarihin 1969 olduğunu gösteriyor. 31. sayfada anlatıcı, şimdi 21 yaşında değilim diyor. 37. sayfada, amcam, ben doğmadan 5 yıl önce ölmüş, 1943'te diyor. Yani doğum tarihi 1948. O gece 21 yaşında olduğuna göre olayın gerçekleştiği yıl 1948 artı 21 eşittir 1969 oluyor. Öyküleme zamanını 1969'a göre hesaplamak mümkün. Hep 18 yıl sözü geçer roman boyunca. 1969 artı 18 eşittir 1987. Demek ki öyküleme zamanı 1987. Oysa milliyetteki, cumhuriyetteki konuşmalarına bakılırsa Mehmet Eroğlu öyküleme zamanını 1988 sanıyor. 71-187 10. sayfalardaki bilgilere dayanarak yapılacak bir hesaplamada 1987'yi veriyor.